Ayrım 23, sayfa 235. Ama 662. gece olunca demiş ki, ve işte Zeyn ile kocası Yahudi'nin durumu böyleymiş. Genç Enis'in durumu ise şöyle. Ertesi gün adetine uygun olarak ortağı Yahudi tacirin çarşıya gelmediğini görünce son kertede şaşırmış ve onu akşama kadar beklemiş. Ama bu bekleyişi nafile olmuş. O zaman böylesi bir olayın nedenini gidip kendi gözleriyle anlamaya karar vermiş. Ve böylece giriş kapısının önüne gelmiş ve burada Zeynül Mevasıf'ın kendi eliyle çiziktirdiği yazıyı görmüş. Ve anlamını kavrayarak sarsılmış. Ve umutsuzluğun pençesinde yere düşmüş. Sevgilisinin ayrılışı dolayısıyla duyduğu helecanın etkisiyle geçirdiği sarsıntıdan biraz kendine gelince komşulara başvurarak bilgi edinmiş. Ve kocası Yahudi'nin hizmetçileri ve 10 deve yükü tutan bohça ve sandıkla birlikte uzun bir yolculuk için gerekli azığı da sağlayarak onu alıp götürdüğünü öğrenmiş. Bu haberi alan Enis, bahçenin tenhalığında bir çılgın gibi maksatsız dolaşmaya başlamış ve doğaçlamadan şu dizeleri okumuş. Burada, bahçesinin ağaçlarının sınırladığı, güzel evinin yükseldiği, izlerinin yüreğimdeki gibi ne kuzey rüzgarları ne de güney rüzgarlarıyla sinilebildiği yerde sevgilimin anısına ağlamak için duralım. Gitmiş o, ama develerin yürüyüşünü düzenleyen üvendirenin ucuna bağlı yüreğimi de birlikte alıp götürmüş. Ah, gel ey gece, kavrulan yanaklarımı gel de serinlet ve yüreğimi tüketen ateşleri yatıştır. Ey çöl meltemi, onun soluğuyla kokulanarak esen sana, gözyaşlarımı kurutmak için hiçbir ilaç, buz tutmuş bedenimi canlandıracak hiçbir çare bırakmadı mı? Yazık, ne yazık ki, kervanbaşı sabah rüzgarı soluğuyla vadiyi canlandırmadan önce gecenin karanlığında buyruğunu vermiş. Çökmüş develere yükler yüklenmiş, tahtıravana yerleşip gitmiş o. Sonra kendini düşüncelerine ve anılarına kaptırdığı sırada bahçedeki hurma dallarından birinde yuvası bulunan bir karganın iç karartıcı sesiyle gakladığını duymuş. Ve şu dizeleri doğaçlamadan söylemiş. Ey karga! Sen sevgilimin bahçesinde kalmış ne yapıyorsun? Yoksa iç karartıcı sesinle aşkımın acılarını inildemeye mi geldin? Yazık! Ne yazık ki diye haykırıyorsun kulaklarıma ve sesinin bitip tükenmez yansıması yazık, ne yazık ki diye tekrarlayıp duruyor. Bunu izleyerek Enis bunca kedere ve acıya dayanamayarak yere yığılıp uzanmış ve uyku kendisini sarmış. Ve bu durumdayken sevgilisi rüyasında ona görülmüş ve onunla mutlulanmış, onu bağrına basmış, o da kendisini kucaklamış. Ama birdenbire uyanınca düş dağılıp gitmiş. O zaman avuntu bulmak için şu dizeleri doğaçlamadan söylemiş. Selam sana sevgilinin görüntüsü. Gecenin karanlıkları arasından bana göründün. Ve bir an için aşkımın azabını yatıştırmaya geldin. Ah! Bahtsızlara kalan tek avuntudur bu rüyalar. Ama tatlı hayallerden ayrılınca uyanışın gözyaşları ne kadar acı. Benimle konuşuyor, bana gülüyordu o. Beni binlerce kez tatlı okşayışlarla sarıyordu. Yeryüzünün tüm mutluluğunu avuçlarımda tutuyordum. Ama gözyaşlarıyla uyandım birden. İşte böyle sızlanıp duruyormuş genç Enis ve kendi yaşadığı yere ancak yiyecek bir şeyler almak üzere arada bir gidip sürekli olarak terk edilmiş evin gölgesinde yaşayıp duruyormuş. Ve işte onun da durumu böyleymiş. Kervana gelince, söz konusu kentten bir aylık uzaklıkta bir yere gelince Yahudi deniz kıyısında kurulmuş bulunan bir kentin pek uzağında olmayan bir yere çadırlar kurdurmuş. Orada karısını zengin giysilerden soymuş ve eline uzun, bükülgen bir değnek alarak ona ''Ah alçak sehvi, senin kirlenmiş bedenin ancak bununla temizlenir. Gelsin bakalım Enis, o genç ibne, seni benim elimden kurtarsın.'' demiş. Ve haykırışlarına ve baş kaldırılarına karşın var gücüyle acı vererek kadını dövmüş. Sonra da onun üzerine sert kıldan yapılan eski bir örtü örterek kente bir demirci aramaya gitmiş ve demirciye. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 663. gece olunca demiş ki, kente bir demirci aramaya gitmiş ve demirciye, bu esirenin ayaklarını sonra da ellerini sıkı sıkıya zincirleyeceksin. bana binek olarak hizmet edecek demiş. Demirci şaşırarak yaşlı adama bakmış ve ona, vallahi ilk kez bana canlı bir insan varlığını zincirlemem söyleniyor. Bu genç köle ne yaptı da böyle bir cezayı hak etti demiş. Yaşlı adam da, beşli metin üzerine yemin ederim ki bu ceza biz Yahudilerin cariyelerinden şikayetçi oldukları zaman onlara uyguladıkları bir cezadır demiş. Ama Zeynül Mevasıf'ın güzelliğinden gözleri kamaşmış olan demirci Yahudi'ye nefretle, iğrenmeyle bakmış ve yüzüne tükürmüş. Genç kadına dokunacak yerde şu dizeleri doğaçlamadan söylemiş. Bu narin ayaklara işkence etmiş olmadan önce ey katır, senin bedenin zincirlere vurulmalıydı. Eğer aklın olsaydı zincir yerine bu güzelim ayakları altın halhallarla donatırdın. Çünkü emin ol ki yüce yargıcın huzuruna çıkarılsa masum ve saf bulunurdu. Sonra demirci kentin valisini bulmaya koşmuş ve gördüğü şeyi Zeynül Mevasıf'ın harika güzelliğini ve kocası Yahudi'nin ona uygulamak istediği kıyıcı davranışı valiye anlatmış. Vali de muhafızlara hemen çadırlara gitmelerini ve güzel köleyi, Yahudi'yi ve kervandaki öteki kadınları huzuruna getirmelerini buyurmuş. Muhafızlar da buyruğu yerine getirmekte acele etmişler. Ve bir saat sonra geri gelip huzur salonunda bulunan valinin önüne Yahudi'yi, Zeynül Mevasıf'ı ve dört hizmetçi Hubub, Kukub, Sukub ve Rukub'u getirmişler. Zeynül Mevasıf'ın güzelliğiyle gözleri kamaşmış olan vali ona "Senin adın ne kızım?" diye sormuş. Kadın kalçalarını oynatarak "Kölen Zeynül Mevasıf'tır efendim." demiş. Sonra da vali, "Bunca çirkin olan bu adam kim?" diye sorunca, "Efendim, beni anamdan babamdan kaçıran ve her türlü kötü davranışta bulunarak bana tecavüz eden ve atalarım Müslümanların kutsal yasalarından yüz çevirmem için beni zorlamak isteyen bir Yahudidir. Her gün bana işkence ediyor ve bu yoldan direnişimi kırmaya çalışıyor. İşte söylediklerimin kanıtı olarak beni durmadan dövdüğünün bedenimdeki izleri." diye yanıt vermiş. Ve büyük bir utançla omuzlarını açıp oradaki değnek izlerini valiye göstermiş. Sonra da, "Ve zaten Efendimiz, şu saygın demirci bana bu Yahudinin uygulamak istediği barbarca davranışın tanıklığını yapacaktır. Cariyeler de söylediklerimi onaylayacaklardır. Bana gelince, ben bir Müslüman ve bir inanç sahibiyim ve Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ve Peygamberin onun elçisi olduğuna tanıklık ederim." diye eklemiş. Bu sözleri duyunca vali, Hubub, Kubub, Sukub ve Rukub adlı hizmetçilere dönmüş ve onlara, "Hanımınızın söyledikleri doğru mu?" diye sormuş. Kendisine "Doğrudur." diye yanıt vermişler. O zaman vali Yahudi'ye dönmüş ve kıvılcım saçan gözlerle ona, "Ey Tanrı düşmanı, lanet olsun sana. Bu genç kadını neden anasından, babasından, evinden, yurdundan kopardın ve ona neden işkence ettin? Senin lanetli inancının korkunç hatalarına düşmesi için bizim aziz dinimizi inkara zorladın." diye haykırmış. Yahudi, "Efendimiz, Yakub'un, Musa'nın ve Harun'un başları üzerine yemin ederim ki bu genç kadın benim yasal eşimdir." demiş. Bunu duyan vali onu sopayla dövsünler diye haykırmış. Muhafızlar da Yahudi'yi yere yatırmışlar ve ayaklarının tabanına 100 sopa, sırtına 100 sopa, kıçına da 100 sopa vurmuşlar. Bağırıp çağırmaya ve Zeynül Mevasıf'ın yasal olarak kendisine ait bulunduğunu söyleyip karşı çıkmayı sürdürmesi üzerine vali, suçunu itiraf etmek istemediğine göre elleri ve ayakları kesilsin ve kırbaçlansın demiş. Bu korkunç hükmü işitince Yahudi, "Musa'nın kutsal boynuzları üzerine yemin ederim ve eğer bu da beni kurtarmaya yetmeyecekse bu kadının eşim olmadığını ve onu ailesinden kaçırdığımı itiraf ederim." diye haykırmış. O zaman vali, "Madem ki itiraf ediyor, onu hapse atın. Tüm ömrünce orada kalsın. Kafir Yahudiler de böyle cezalandırılsın." diye hükmetmiş. Yahudi'yi sürükleyip hapishaneye götürmüşler ve hiç kuşkusuz orada çirkinliği ve inançsızlığı içinde ölmüş. Tanrı ona asla merhamet etmesin ve Yahudi ruhu cehennemin sonuncu katındaki ateşlere atılsın. Ama bizler Müslüman olarak Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ve Peygamberin onun elçisi olduğuna tanıklık ederiz. Zeynül Mevasıf'a gelince, Valinin elini öpmüş ve 4 hizmetçisi Hubub, Kubub, Sukub ve Rukub'u yanına alarak yeniden çadırlara dönmüş. Ve devecilere çadırları bozup sevgilisi Enis'in ülkesine doğru yola koyulmalarını buyurmuş. Kervan kazasız belasız yol alıp 3. günün akşamı Zeyn, 40 keşişin ve patriklerinin oturmakta olduğu bir Hristiyan manastırına ulaşmış. Ve Daniş adıyla anılan bir patrik, tam da genç kadın başını tahtırevandan çıkarmış, deve üzerinde oradan geçerken temiz hava solumak üzere manastırın kapısında oturmuş bulunuyormuş. Ve patrik bu ay yüzlü genç kadını görünce, pörsümüş yaşlı bedeninin canlandığını duyumsamış ve ayaklarında, sırtında, yüreğinde ve başında titremeler olmuş ve yerinden kalkıp kervana durması için işaret etmiş. Ve Zeynül Mevasıf'ın tahtıravanı önünde yere kadar eğilerek genç kadını aşağı inip tüm yoldaşlarıyla birlikte dinlenmeye çağırmış. Ve ona geceleyin yolların yol kesen eşkıya ile yakılıp yıkıldığını temin ederek geceyi manastırda geçirmelerini ısrarla önermiş. Zeynül Mevasıf da bir Hristiyan ve keşiş tarafından da ileri sürülse bu konukseverlik önerisini reddetmek istememiş. Tahtıravanından inmiş, 4 yoldaşı tarafından izlenerek manastıra girmiş. Oysa Zeynül Mevasıf'ın büyüleyici güzelliğiyle yanıp tutuşan Patrik Daniş, anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 665. gece olunca demiş ki, oysa Zeynül Mevasıf'ın büyüleyici güzelliğiyle yanıp tutuşan Patrik Daniş, tutkusunu ona nasıl açıklayacağını bir türlü bilmiyormuş. Ve gerçekten duyduğu aşk pek çetinmiş. Sonunda manastırın 40 keşişi arasında en ağzı söz yapanını genç kadının yanına yollamakla en iyi yolu bulduğuna inanmış. Bu keşiş patriğin yararına konuşmak niyetiyle genç kadının yanına gelmiş. Ama ondaki bu mehtapsı güzelliği görünce ağzında dilinin binlerce düğümle bağlanmış olduğunu, onun yerine giysisinin altında karnının parmağının bir fil hortumu gibi ayağa kalkarak sözsellikle konuştuğunu duyumsamış. Bunu gören Zeynül Mevasıf, Hubub, Kubub, Sukub ve Rukub ile birlikte alabildiğine gülmeye başlamış. Sonra keşişin konuşmaksızın aleti havada kala kaldığını görerek hizmetçilerine bir işaret yapmış. Onlar da hemen ayağa kalkıp onu odadan dışarı itmişler. Patrik Daniş, keşişin acınacak bir halde dışarı çıktığını görünce kendi kendine kuşkusuz kızı ikna edemedi demiş ve kızın yanına çabucak ikinci bir keşiş göndermiş. İkinci keşiş de Zeynül Mevasıf'ın yanına gitmiş ama onun da başına tıpkı ilk keşişin başına gelen gelmiş ve kovulup başı yere eğik patriğin yanına dönmüş. O da bir üçüncüyü, sonra bir dördüncüyü ve bir beşinciyi göndermiş. Ve böylece 40.'ya kadar bütün keşişleri görevlendirmiş. Ve her seferinde görüşmek için yollanan keşiş, patriğin verdiği görevi dile getiremeden, varlığını ancak babadan kalma organının kalkmasıyla ortaya koyarak sonuç almadan geri dönmüş. Patrik bütün bunları görünce, İnsan kendi tırnaklarıyla kaşınmalı ve kendi ayaklarıyla yürümelidir diyen atasözünü hatırlamış ve kendi başına davranmaya karar vermiş. O zaman ayağa kalkmış ve ağır ve ölçülü adımlarla Zeynül Mevasıf'ın bulunduğu odaya girmiş. Ve işte tıpkı kendi keşişleri gibi dili bir düğümle düğümlenip organı konuşarak aynı şeyler onun da başına gelmiş. Ve genç kadınla hizmetçilerinin gülüşleri ve alayları arasında burnu ayaklarına kadar uzayarak odadan dışarı çıkmış. Böylece o odadan çıkar çıkmaz Zeynül Mevasıf ayağa kalkmış ve yoldaşlarına ''Vallahi bizim bu manastırdan hemen çekip gitmemiz gerek. Çünkü korkarım ki bu korkunç keşişler ile bu berbat patrik bu gece gelip bize saldırırlar ve onların çirkin temaslarıyla kirleniriz.'' demiş. Ve gecenin karanlığından yararlanarak beşi birden gizlice manastırdan dışarı fırlamış, develere binerek ülkelerine gitmek üzere yeniden yola çıkmışlar. İşte onların durumu da böyleymiş. Patrik de 40 keşişe gelince, ertesi sabah uyandıklarında Zeynül Mevasıf'ın ortadan kaybolduğunun farkına varınca, eşekler gibi anırmak için kiliselerinde toplanmışlar. Ama İlahiler okuyup her zamanki dualarını yapacakları yerde işte şunları doğaçlamadan söylemişler. İlk keşiş şunu okumuş. Toplanın kardeşlerim, ruhum sizi terk etmeden önce çünkü son saatim gelmekte. Aşkın ateşi kemiklerimi eritiyor, tutku yüreğimi yutuyor ve buralara gelip kirpiklerinin ve kaşlarını fırlattığı öldürücü oklarla vuran bir güzellik için yanıp tutuşuyorum. İkinci keşiş bu sızlanmaya şu dizelerle yanıt vermiş. Benden uzakta yolculuk etmekte olan sen, zavallı yüreğimi alıp götürdün de neden beni birlikte götürmedin? Huzurumu da birlikte götürüp ayrıldın. Ah, keşke dönsen de beni kollarında can verirken görebilsen. Üçüncüsü de şöyle şakımış. Ey sen, görüntüsü gözlerimde ışıldayan, ruhumu doldur ve yüreğimde yer tut. Senin hatıran, çocuğun ağzına tat veren baldan da tatlıdır. Ve rüyalarıma gülümseyen dişlerin, Azrail'in kılıcından da parlaktır. Bir gölge gibi geçip gittin, içime yakıp tüketen bir ateş saçarak. Eğer rüyamda yatağıma yaklaşacak olursan, onu gözyaşlarımla baştan aşağı ıslanmış göreceksin. Dördüncü keşiş de şu yanıtı vermiş. Dilimizi tutalım kardeşlerim. Acı çeken yüreklerimizi üzecek gereksiz sözlerin ağzımızdan çıkmasına izin vermeyelim. Ey güzelliğin dolunayı, senin aşkın parlak ışıklarını karanlık başıma saçtı ve beni sonsuz bir tutkuyla yaktın. Beşinci keşiş hıçkırarak şu dizeleri okumuş. Tek arzum sevdiceğimdir. Onun güzelliği ayın parıltısını soldurur. Tükürüğü en değerli üzümlerin suyundan da tatlıdır. Kalçalarının genişliği yaradanını över. İşte yüreğim bana esinlediği aşkın alevleriyle yanıp tükeniyor ve gözyaşlarım gözümden balgam taşı gibi akıyor. Altıncı keşişte şunu söylemiş. Ey gülle yüklü dal! Ey göklerin yıldızları, ufkumuzda beliren ve ölümcül etkisi bir tek bakışıyla silaha gerek kalmadan erkekleri vurup öldüren o kız nerede? Ve nihayet yedinci keşiş şu ezgiyi okumuş. Onu yitiren gözlerim yaşlarla doluyor. Aşk arttıkça sabır tükeniyor. Ey yolumuza çıkan tatlı büyüleyici, aşk arttıkça sabır tükeniyor. Ve böylece sürerek tüm öteki keşişlerde her biri sırası geldikçe doğaçlamadan bir ezgi söylemiş. Sonunda sıra patriklerine gelmiş. O da hıçkırıklı bir sesle şu dizeleri okumuş. Ruhum dert dolu ve umut beni terk etti. Hayranlık verici bir güzellik göğümüzden geçti ve benim huzurumu alıp götürdü. Şimdi uyku kirpiklerimden kaçıp gitti ve büyük bir kederim onu yutup tüketti. Tanrım, çektiğim acılardan sana sığınırım. Tanrım, ruhum ayrılıp gittiğine göre bedenimin de bir gölge gibi silinip gitmesini sağla. Şarkılarını söyleyip bitirince keşişler yüzlerini kiliselerinin döşeme taşlarına sürmüşler ve uzun uzadıya ağlamışlar. Bunu izleyerek, belleklerine güvenerek kaçan kızın resmini yapmaya ve onu inançsızlıklarının mihrabına yerleştirmeye karar vermişler. Ama bu tasarılarını yerine getirmeyi başaramamışlar. Çünkü manastırda kendi mezarlarını kendileri kazdıktan sonra ölüm onları gafil avlamış ve acılarına son vermiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 666. gece olunca demiş ki, "Çünkü manastırda kendi mezarlarını kendi elleriyle kazdıktan sonra ölüm onları gafil avlamış ve acılarına son vermiş. Ve işte 40 keşiş ile patriklerinin durumu böyle olmuş." Kervana gelince, Tanrı'nın özeniyle sağlanan bir güven içinde, hiçbir terslik olmadan geçen bir yolculuk sonunda, sağlık içinde doğdukları ülkeye kavuşmuşlar. Ve Zeynül Mevasıf, yoldaşlarının yardımıyla tahtrevanından inerek evinin bahçesinde yere ayak basmış. Hizmetçisi Hububu, dönüşünden sevgilisi Enis'e haber vermeye göndermeden önce tüm hazırlıkları yaptırmış ve yatağına değerli amberlerle kokulandırmış. Oysa tam o sırada günlerini ve gecelerini gözyaşları içinde geçirmeyi sürdüren Enis, yarı uyku halinde yatağında yatmaktaymış ve rüyasında açık seçik olarak sevgilisinin dönüşünü görüyormuş ve rüyalara inancı olduğundan heyecan içinde uyanmış ve hemen Zeynül Mevasıf'ın evinin doğrultusunda yollanarak rüyasının çıkıp çıkmayacağını görmeye gitmiş. Bahçe kapısını açmış ve hemen havadaki sevgilisine özgün amber ve mis kokusunu duyumsamış ve eve doğru uçarak orada hazırlanmış onu beklemekte olan Zeynül Mevasıf'ın odasına girmiş. Birbirlerinin kollarına atılmışlar ve akşamlarının tutkulu belirtilerini ortaya koyarak uzun bir süre öylece kalmışlar. Ve heyecan ve sevinçten bayılmamak için içinde şeker, limon ve çiçek suyundan oluşmuş serinletici bir şerbet bulunan bir testiden içmişler. Yokluklarında başlarından geçenleri birbirlerine anlatarak karşılıklı olarak boşalmışlar ve ancak birbirini sevip okşamak ve öpüşmek için konuşmalarını ara vermişler. Ve o gece onların kaç kez ve hangi yoğunlukla aşklarını kanıtladıklarını ancak Allah bilir. Ertesi gün genç Hububu kadıya aramaya yollamışlar. O da hemen gelip evlilik sözleşmelerini yazmış. Onlar da genç delikanlıların ve genç kadınların orak biçicisi kendilerine ulaşıncaya kadar mutlu bir yaşam içinde ömür sürmüşler. Ama adaleti gereğince güzellik ve zevkleri dağıtana övgüler ve şükürler olsun. Ve dua ve barış elçilerin sultanı ve inananlara cennetin yolunu açacak olan Muhammed üstüne olsun. Şehrazat bu öyküyü anlatıp bitirince küçük Dünyazat, "Bilsen ablacığım ne lezzet, ne zevk, ne saflık ve üstünlük var senin sözlerinde," diye haykırmış. Şehrazat da, "Ama şah bana izin verirse bu gece anlatacağım tembel gencin öyküsü ile kıyaslanınca bütün bu anlattıklarım nedir ki?" demiş. Şah Şehriyar da, "Kuşkusuz Şehrazat, sana bu gece de izin vereceğim. Çünkü senin sözlerin beni doygunluğa ulaştırıyor ve bu tembel gencin öyküsünü bilmiyorum," demiş.